Ayrım 12.
Canan, bu kızların ta bu dereceye kadar serbestliğine canı sıkılarak, sever ama odalık gibi değil, kardeş gibi sever. Margaret, nafile nafile, hiç kardeş gibi sevmek mümkün olur mu? Siz yine bizden saklayınız, biz sizi tebrik ederiz. Rakım Efendi çok güzel, çok akıllı, çok mükemmel. Konuşma bu dereceye gelince İngiliz kızlarının ikisinde de tavır değişti. Bunların çehrelerini dikkatli bir kişi görecek olsa, adeta canını fazlasıyla kıskandıklarına dair yüzlerinde yüzlerce belirti görürdü. Gerçi kendileri bu durumun farkında değilseler de, Canan işi oldukça yakından görerek sezmişti. Canan kızların kendinden ne alıp veremediklerinin olduğunu bile tam anlamakla beraber, o da kızlardan hoşlanmadığını hareketleriyle belli ediyordu. Bir ara Canan bazı işleri için dışarı çıktı. Bu kez de kızlar kendi aralarında konuşmaya başladılar. Can, senin hakkın var Margaret, bu kız Rakım Efendi'nin odalığıdır. Margaret, onu bilmeyecek ne var, dikkat etmedin mi nasıl kıpkırmızı oluverdi? Can, lakin güzel kız değil mi? Margaret, oh neresi güzel. Can, yok yok güzeldir ama. Margaret, aması nedir bakalım? Can, ben demek isterim ki Rakım Efendi'ye layık değildir. Margaret, güzel dedikten sonra niçin layık değildir diyorsun? Can, güzelliği için layıktır fakat ne kadar de esir. Ama ne zararı var? Varsın esir olsun. Esir ama bak ne kadar mutlu. Rakım Efendi'nin odalığı olmuş. O güzel, Rakım Efendi güzel, hem güzel hem mükemmel. Margaret, sen de galiba kıskanıyorsun. Can, ne kıskanayım? Margaret, vallahi hayal bu ya. Böyle bir esir olmayı benim dahi canım isterdi. Ben Rakım Efendi'nin odalığı olsam gece gündüz ona Farsça şiirler okutur dinlerdim. Can, bakalım bu zavallı esire bize ettiği kadar riayet ediyor mu? Biz kim o? Margaret, ben sana bir şey söyleyeyim mi Can? Rakım Efendi bu esiri mutlaka çok seviyor. Bize dediği gibi Türkçe okuttuktan sonra bak Fransızca da okutmuş. Can, hem dışarıdaki piyanoyu gördün mü? Margaret, gördüm ama bakalım onu kız mı çalıyor? Can, ya kim çalacak? Rakım Efendi piyano çalmasını bilmez. Margaret, gördün mü bir kere? Demek oluyor ki hoca bulmuş, ona piyano da öğretmiş. Demin ne diyordu? Bu kız alındığı zaman 150 lira ancak ederdi. Şimdi 2000 lira eder diyordu. İşte onu böyle eğitip terbiye ettiği için bu kadar kıymet buluyor demektir. Bize hikayemizde asıl Can ile Margaret ve Canan arasında cereyan eden sözlerin gerekli oluşundan buna dair biraz açıklama yaptık. Öteki odada Rakım ve kadın koca Ziklaslar arasında geçen konuşmalarsa hep boş şeylerdi. Sonra kızlar da salona çıkarak Canan da yanlarında olduğu halde piyanoya oturdular. Artık Ziklas'ta keyifler katmerleşmeye başladı. Kah Alafranga, kah Alaturka havalar çaldılar. Hele en sevdikleri Ey Sabah Esmeni Garım şarkısını iki defa çaldılar. Sonunda yemek vakti gelince Rakım yuvarlak sofra iskemlesi, pirinç sini, sofra bezi uzun peşkir elinde olduğu halde Ziklas'ın bulunduğu odaya girip kaşıklık kesesi, ekmek sepeti, tuzluk, biberlik, erkan minderleri, özetle Alaturka bir sofranın tüm gerekli şeylerinin hepsini Ziklas'a gösterdi. Deli İngiliz bunları alıp birer birer bakar ve her biri hakkında ayrıntılı bilgiler alıp her aldığı bilgiye ayrı ayrı şaşırıp kalıyordu. Hepsi sofraya oturdular. Usulüne uygunca çorbayı içtiler. Sonra başlangıçta kendisine haber verilmiş olduğundan bir Arap eli yani sahanını kapı arasından uzattı. Ziklas bunu görünce o kadar şaşırdı ki merakından kalkıp araba bakacağı geldi. Hatta kızlar yerlerinden davranmışlardı bile. Annelerinin engellemesiyle oturdular. Henüz alafranga sofrada yemek yememiş olan bir Türk'ün alafranga usulüyle yemek yediğini görmek gerçi insanı güldürür. Özetle önünde tabak içinde bulunan eti bıçakla keserek çatalla yemeği beceremeyenler elleriyle kopardıktan sonra çatalla saplayıp aldıkları görülür ki bu acemilik insanın oldukça fazla hoşuna gider. Fakat hiç Alaturka yemek yememiş bir İngiliz'in Alaturka yemek yemesi insanı katılıncaya kadar güldürecek bir şeydir. Hele bugünkü misafirlerin yemek yemeleri kendilerini bile güldürtmekteydi ya. Mesela Yahni sıcak sıcak gelmiş olduğundan Ziklas aceleyle parmaklarını sahanın ta derinine kadar daldırdığı anda can acısıyla kolunu yıldırım gibi bir süratle geriye çekerken yanında bulunan hanımına bir dirsek vurup zavallı kadını devirmesi az buz kahkahalarla gülünecek seyirlerden değildi. Her ne hal ise yemek yenildi. İkindi üzeri idi ki misafirler döndüler. Ancak Mr. ve Mr. Ziklas birkaç gün evvel Madame Josefino'nun rakımın evinde Alaturka yaşayıştan aldığı lezzeti alarak gittiler. Kızlar ise oraya geldiklerine pişman olarak gittiler. Niçin? Kim bilir? Şu kadar var ki bunlar Canan'da her ne görmüşlerse hepsini kıskanarak gitmişlerdi. Bunu ister çocukluklarına veriniz, ister... 9. Bölüm. Durum yine bildiğimiz şekilde gitmeye başladı. Yani rakım her şekilde çevirmenlik ve öğretmenlik görevlerini güzel bir şekilde yapmaya devam ediyordu. Yalnız görülen bir değişiklik varsa o da kızların rakıma karşı olan davranışlarında görüleceği üzere bir miktar değişikliğin olmasıydı. Mesela davetten birkaç ve belki 15 gün sonraya kadar rakım bunlarla 3-4 defa daha buluşmuş ve bir arada olmuş olduğu halde kızların ikisi de özellikle büyüğü Can, o sevgili öğretmenlerine adeta kin, buz ve düşmanlığı bir takım durumlar ve tavırlar gösterdiler. Hem de bu durum ve tavırlar öyle farkına varılmayacak ve anlaşılmayacak şeyler değildi. Hatta rakım bu halleri adeta kendisinin oraca bundan sonra lüzumunun kalmamış olmak gibi bir manaya yorumlamaya başladı. Bunun üzerine bir gece bile bile dersi terk etmişti. Fakat ertesi gün gittiğinde kızlar dersin niçin terk ettiğini ve ne mani olduğunu ve gelmediği için canları pek ziyade sıkıldığı Dermiyan'la Can, ''Bilmez misiniz ki ders bizim için en büyük bir eğlence oluyor, biz yürek sıkıntılarımızı hep bu dersle def ediyoruz.'' dedi. Hazır söz bu kadar açılmışken rakım biraz daha açarak şüphesini gidermek istedi. Ancak söz söze açar, açılan sözler istenilmeyen sözlere kadar varır mütalaasıyla yine sözü kısa kesmeye lüzum gördü. Ondan sonra kızların tavrı daha başka bir şekilde değişti. Ders bittikten sonra yapılan konuşmalar Canan'ın durumunu araştırmaktan başka bir şey değildi. Bu sorguda ise Can, küçük kız kardeşiyle yarışıyordu. Canan'ın nasıl bir eğitim ve görmüş edilmiş olduğundan başlayarak, ta şu durumunda ne hizmet ve emel üzere bulundurulmakta olduğuna kadar soruldu. Rakım bu soruların kaynağını bulmak için zihnini yormaya pek muhtaç değil idiyse de, bulduğu kaynakları beğenmediğinden zihnine gelen her şüpheyi giderir ve her soruya bir uygun cevap bulup, mesela kızın şu durumunda evde ne hizmet ve arzu üzerine bulunmakta olduğuna dair soruya, ''Dadı Kalfa pek yalnızdır. Zaten yukarı hizmeti için de bir adam lazım değil mi? İşte Canan evin içinde yukarı hizmetini gören bir kızdır.'' demişti. Ancak Can'da merak bir derecede idi ki öyle olur olmaz cevaplarla yetinmiyordu. Can'ın hakkında aldığı bu cevaba dahi hiç olmazsa, ''Acayip, femme de chambre, yukarı hizmetçisi bu kadar genç, güzel, süslü bir kız olsun, yukarı hizmetçisinin üzerinde 3-500 liralık elmas bulunsun.'' diye şaşkınlığını gösteriyor ve bu şaşkınlığı ile rakımın zihnine hücum eden şüpheleri son derece kuvvetlendiriyordu. Sözün özü İngilizlere verilen davetin üzerinden 3 ay kadar zaman daha geçti. Bu müddet içinde Canan'ın efendisinin yanındaki davranışlarında serbestliği biraz daha artmış. Mesela Dadı Kalfa'nın gözleri aralıkta bir salon içinde falan rakımın kollarının Canan'ın boynunda olduğuna ilişir oldu. Eğer Dadı Kalfa meraklı bir kadın olsaydı ihtimal ki daha hoş seyirlere bile şahit olabilirdi. Lakin oğlunun, efendisinin, velhasıl dünyada tek varlığı olan rakımın mutluluğuna dair aramadığı halde bulduğu bu tarz yazılmış deliller yeterli olup, bunun alt tarafında da Canan kendisinden saklamadan haber vermekteydi. Aman Allah'ınızı severseniz, ne gibi olayların olduğunu haber verirdi. Vallahi doğrusunu isterseniz, haber verdiği olaylar içinde hakikaten pek çok sırlar bulunabilirdi. Kızın verdiği bilgilere göre geceleri efendisi Canan'ı yanına çağırıp birkaç saat dertleşip konuşurlarmış. Fakat arada bir Canan'ın boynunda çevresinde görülen siyahlıklar Canan gibi bir cariye ve Canan konumunda bulunan bir genç kız için yüz karası sayılacak alametlerden sayılamayıp tam tersine yüz aklına işaret olabilirdi. Aferin Rakım. Gerçekten mutluydu ha? Evet, öyleydi. Ancak Rakım'a her mutluluğun biraz gözyaşıyla karışık olarak akıp gelme nasip olduğu için bu kadarcık bir mutluluk bile bir hayli gözyaşları karşılığında hasıl olmuştu. Şöyle ki, efendisinin haftada iki gece ders vermek için evlerine giderek gece yarılarına kadar kaldığı öğrencilerin nasıl şeyler olduklarını gördükten sonra Canan'ın birçok vesveseler içini yiyip bitirmeye başlamıştı. Geceleri Rakım evine geldikten sonra kızın gözlerini kıpkırmızı bulur ve hatta bazı kere kirpikleri hala ıslak ve sesi hala titrek ve nefesi dar ve göğsü dolu olduğu halde rastlardı. Zavallı Canan'dan bu ıstırap halini gidermeye Rakım sevgisi dolayısıyla mecbur değil midir ya? Ey bir aşık, aşığının bu gibi üzüntülerini ne ile giderir? Elbet iltifatını, samimiyetini, muhabbetini, sadakatini göstererek. İşte bu aşka dair güven duygusu suretinin açık işaretleri idi ki Canan'ın yüzünde, gerdanında görülürdü. Felatun Bey'i hatırda tutuyor musunuz? Adam bırak şu hoppa zevziyi. Yok ama, bu hikayenin yarısı ona aittir. Bu 3 ay süre içinde onun durumunun ne dereceye vardığını bilmek zorundayız. Otel C'nin kirasının harcamaları filanı artık kendisine ağır gelmeye ve pahalı görünmeye başlamıştı. Vay, demek oluyor ki aklını başına almaya başladı ha? Evet, zira akçe ile akıl ikisi bir yerde pek de uyuşamazmış. Bu hükmün en büyük kuvveti Felatun Bey üzerinde görünmekteydi. Yaptığı eğlenceler yolunda servetinin 3 çeyreği kadarı elden gittikten sonra onun yerine ister istemez o miktar akıl gelmiş olduğundan güya az masrafla yaşamak için mevsiminin gereklerine, hareketlerini uydurarak Büyükdere'de bir ev kiralamış ve madamasını da oraya nakletmişti. Biz şimdilik İngiliz kızlarına bakalım. Zira onların hali zihnimizi gıcıklamaya başladı. Evet öyle oldu. Fakat ne fayda ki zavallı büyük kız yani Can hastalığa tutuldu. Bu hastalık nedir? Kimse bilmez. Ortada hastalığın vücudu yok ki. Başlangıcı büyük bir iç sıkıntısı oldu. Kızcağız bir yerde duramıyordu. O kadar sevdiği ve elinden düşürmediği Türkçe kitaplar bile artık kendisini eğlendirmez oldu. Babası ve annesi bu hali fazlasıyla merak ederek doktorların da tavsiyesiyle her gün kızcağızı arabaya bindirip Taksim'den aşağı kırlara kadar götürür, dolaştırır, eğlendirirlerdi. Ancak kız bununla da eğlenemez oldu. Babası, "Haydi kızım işte arabamız hazır, biraz gezmeye gidelim" dediği zaman kız adeta bıkkınlıkla razı olup babası, "Ey bugün de nereye gidelim?" dedikçe kız, "Siz neresini isterseniz oraya gidelim. Benim için her yer birdir." der ve babası kızı kıra değil ha, cennete götürse eğlendiremediğini görürdü. Böyle bir hastalığa tutulan kimse ne olur bilirsiniz ya. Günden güne solar, sararır, zayıflar. İşte Can da öyle oldu. Felatun Bey'in demiş olduğu gibi havuç ve hatta pancar gibi olan gürbüz İngiliz kızı ayva gibi de değil, belki patates kadar renksiz oldu kaldı. Dudakları dertli koyunların akciğerleri gibi olmuştu. O mavi gözler çukurlaşıp köhne firuzeye dönmüştü. Kızcağızın bu hale girişine Rakım da üzülüp acımaktaydı. Nerede bir uzman doktora rast gelse, bu hastalığın belirtilerini anıp doktorun fikrini sorarsaydı ise de, doktor biraz düşünüp taşındıktan ve bu hasta kimin nesi olduğunu sorup da, Rakım'dan da kendisine bağlı çok değerli bir kız olduğu cevabını aldıktan sonra, sözünü çehresi tasdik etmese de, "Zararı yok geçer" deyip başka bir şey söylemezlerdi. Bir ara Türkçe dersi bile yarıda kestiler. Bir ara kızı Kadıköy'ünde bulunan dostlarının evine hava değişikliğine gönderdiler. Lakin zavallı kızın can sıkıntısı orada bir kat daha arttı. Evine yani kız kardeşine Türkçe Şiirler Dergisi'ni göndermesine dair mektup yazıp kenarına Rakım Efendi arada bir kendisini yoklamaya gelirse memnun olacağını da not olarak yazmıştı. Kız dergiyi göndermekle beraber notu da babasına gösterdi. Hiç dünyada canı memnun edecek bir şey olur da babası ondan esirger mi? Derhal Rakım'a adam gönderip o akşam olağanüstü olarak Rakım Ziklas'ın evine gitti. Ziklas, canım Rakım Efendi, sizden bir şey rica edeceğim. Bizim Can diyor ki, siz ara sıra bir kendisini ziyaret ederseniz memnun olacakmış. Gerçi bu hizmet sizi kendi karınıza hizmetten alıkoyarsa da korkmayınız. Ben kefiliyim. Rakım, estağfurullah Mr. Ziklas, menfaatin bu denli ince tarafını tüm ayrıntılarıyla düşünmek belki Avrupalılarda varsa bile Osmanlılarda yoktur. Baş üstüne, yarın giderim. Ziklas, bu akşam gitseniz, gerçi vapur yoktur ama bir kayık tutarsınız. Rakım, gece vakti nasıl olur ya, sonra ev sahiplerine rahatsızlık vermiş olurum. Ziklas, of evet öyle, şu kıza bir yüreğim acıyor ki. Rakım, kimin yüreği acımıyor? Ertesi sabah erkenden Rakım kendisini Kadıköy'de buldu. Can, hocasını görünce biraz güler yüz gösterdi ki bu hal ev halkınca sevinç sebebi olarak durumu hemen babasına ve annesine yazdılar. Ah babalık, ah analık. Öyle üzeriydi ki bunlar yanlarında Margaret'te olduğu halde Kadıköy'üne damladılar. Zira Can'ın güler yüz göstermesi kendileri için çok büyük bir nimetti. Margaret, kız kardeşini hafız divanı elinde olduğu halde buldu. Can da anne ve babasını görünce daha fazla bir rahatlık gösterdi ki hepsi birden Can'ın bu rahatlama halinden memnun kaldılar. O gün akşama kadar oturup akşam üzeri Can onlarla birlikte gitmeyi arzu edince buna fazlasıyla memnun olarak hep birlikte eve döndüler. Ey bari kız ondan sonra, evet ondan sonra daha beter oldu. Evlerine girdiğinin üçüncü günü idi ki kızın tavrı tamamen bozulup adeta yatağa düştü. O zamana kadar kendisini tedavi etmekte olan doktor Z de kızın hastalığı ne olduğunu bir türlü teşhis edemeyip verem olmasında karar kılar idiyse de bu hastalığın belirtisinin ne olduğunu tam tamamıyla bilemiyordu. Sonunda bir gece eski tarihi okurken bir fıkraya rastlayıp ertesi gün o fıkra gereğince hareket etmeye karar verdi. O fıkra neydi? Fıkra nemize gerek. Yaptığı hakarete bakınca da işi anlarsınız. Ertesi sabah Ziklas'ın evine gelip kızın sürekli olarak kimlerle görüşmekte olduğunu sordu. Ziklas kendi aile halkı ile Rakım'dan, uşaklardan başka ancak 2-3 adam sayabildi. Doktor Z o gün ikindiye doğru bu adamların hepsinin orada hazır bulunmasını isteyip fakat hiçbirine hastanın yanına sokulmayarak başka bir odada alıkonulmasını tavsiye etti. İkindi vakti doktor bu adamları istediği gibi bir odada hazır buldu. Mr. Ziklas'a bu adamların birisini içeriye sokup o çıktıktan sonra diğerini göndermesini tembih ederek kendisi Mr. Ziklas ile beraber hastanın yanına girdi. Zavallı kızcağız son derece bir hastalık içindeydi. Doktor ile babası ellerini kızın kalbinin üzerine koyup kalbinin gayet zayıf olarak atmakta olduğunu dikkat ettiler. İlk önce içeriye giren komşu çocuğu bir İtalyandı. Kız kendisini görünce zavallı kendi derdini bırakıp ''Nasılsınız Monsieur Cyrano, iyi misiniz?'' diye çocuğun halini hatırını sordu. Cyrano gelip hastanın elini tuttu ve o da hal hatır sorduğu halde Can'ın kalbindeki harekete hiçbir arıza gelmeyip kalbin gayet normal olduğu görülürdü. Doktor tarafından yapılan bir işaret üzerine Cyrano çıkar ve ikinci olarak yine komşulardan evli bir Rum girmişti. Kalpte hala fevkalade bir hareket yok. Ondan sonra arabacı Fransız girer ve bir değişiklik görülmez. Dördüncü olarak içeriye Rakım girdi ve daha kapıdan girerken kalp uykudan uyanır gibi silkinip şiddetle vurmaya başladı. Doktor derhal Ziklas'ın kolunu dirseğiyle dürttü. Ziklas dahi anladım manasında gözlerini kapadı. Halbuki Rakım'ın girmesi üzerine kızda görülen değişiklik yalnız bu kadar da değildi. Suratında bir takım güler yüzlülük, neşe, sevinç belirtileri de görüldü. Hocasıyla herkesten fazla hal ve hatır sorup konuştu. Adeta kalkıp yatağı içinde oturmak istedi. Oturdu ya, doktor ise artık diğerlerini denemeye gerek görmediğinden bütün hazır bulunanların gelip birlikte oturmasına izin vermişti. Bunlar hastanın odasında bulundukları sırada diğer bir odada doktorla Ziklas arasında şöyle bir konuşma geçti. Doktor, hocası içeriye girdiği zaman kalbinin hareketlerindeki değişikliği anladınız mı? Ziklas, onu kim anlamaz? Elimin altındaki kalbin göğsünü yarıp fırlayacağından korktum bile. Ah zayıf kalp. Doktor, efendim söylemesi ayıp sanılmasın. Bu kızın hastalığı kara sevda hastalığıdır. Ziklas, öyleyse bu aşk da Rakım Efendi'ye olacak, öyle değil mi? Doktor, benim söylememe ihtiyaç bırakmadınız. Ziklas, ey bunun ilacı? Doktor, bunun ilacı yoktur efendim. Ziklas, sonra bu kız ne olacak? Doktor, gerçi siz baba olduğunuz için size bu kadarını söylemek gerekmese de artık işin sallanacak yeri kalmadı da söylerim. Bu kız şu haliyle. Ziklas, aman Monsieur Z. Doktor, amanın zamanı bu. Gerçi buna bir ilaç var. Var ama sanıyorum yapılamayacak bir ilaç. Ziklas, ben yaparım. Doktor, kızınızı Monsieur Akım'a verebilir misiniz? Ziklas, sonsuz bir heyecana kapılıp bir müddet sessizlikten sonra, kızı öldürmeye mi razı olayım? Bana kalırsa ben veririm. Doktor, olabilir ya, sizin bileceğiniz şey. İsterseniz öğretmen efendiyi kızın yanına girmekten alıkoyarız. Ziklas, bir faydası olur mu? Doktor, hayır, belki bir hafta önce vefat eder de kurtulur. Siz bunu daha önceden düşünmeliydiniz. Böyle genç bir hocayı kızların yanına sokmamalıydınız. Ziklas, siz Rakım Efendi'yi tanımaz mısınız? Doktor, aşka, ilgiye benzer hiçbir değişiklik, hiçbir eser göremedim. Adeta kıza kardeşçesine acımaktaydı. Ziklas, ben de öyle tanırım ve Rakım hakkındaki güvenim üzerine yemin bile edebilirim. Yani bugüne kadar Rakım, kıza böyle bir ümit verecek hiçbir söz söylememiştir, hiçbir tavır göstermemiştir derim. Doktor, ben de sizinle aynı fikirdeyim. Ancak bu kızın bir erkeği sevmesi için erkek tarafından ona bir söz söylenmek gerekmez. Size dahasını mı söyleyeyim? Eğer bunlar Rakım Efendi ile sevişerek, oynaşarak sevişmiş olsaydılar, kızınızda bu hastalık meydana gelmezdi. Doğrusu bu hastalığa bedel bir ahlaksızlık hastalığı gelirdi. Halbuki, Ziklas, vallahi Monsieur Z, pek doğru söylüyorsunuz. Ben Rakım'da böyle bir fikir olduğunu mümkün değil kabul edemem. Zavallı kızcağızım kendi kendisine etmiş, kendi kendisine kıymıştır. Bakalım annesini, kızı, Rakım'ı razı edersen ben bu kızı Rakım'a veririm. Öldürmektense. Doktor, eğer böyle bir şey olursa belki ümitler kuvvetlenir. İşte o günkü muayene bu şekilde yapıldı. Ancak bu muayenenin sırrından ne kızların, ne Rakım'ın, ne de hatta Madame Ziklas'ın asla haberi yoktu. O akşam Mr. Ziklas gündüz yapılan muayenenin sırrını karısına açtı ve kızın derdine ilacın ancak kendisini Rakım'a vermek olduğunu söyledi. Vay Madame Ziklas'taki telaş, şiddetli üzüntü. İtiraz etti. Kızın bu kadar amcazadeleri, dayızadeleri filanları varken başkasına, hele bir Türk'e ve hele kendi öğretmenine vermek utancını nasıl hazmedebileceğini kocasına sorarak ölümüne razı olmak daha doğru olur dedi. Vah çaresiz Mr. Ziklas, yüreğinin kabul etmeyeceği bir kararı vermişti. Hiçbir anne kızının ölümüne razı olabilir mi? Bir iki saat sonra önce vermiş olduğu kararın yanlışlığını anlayıp ağlayarak kocasıyla aynı düşüncede oldu. O günkü muayene sırlarından Rakım'ın hiçbir haberinin olmadığını söylemiştik. Acaba kızın hastalığının kendi aşkından ibaret olduğunu? Hayır, Can, zavallı Canan için kendisini sorguladığı zamanlar Canan'ı kıskandığını anlamış idiyse de bu çekememezliğin ve kaynağı yürek altında gizli olan bir aşk ve arzu olması ihtimalini bulamamıştı.